Bugün senin için gerçekten katmanlı bir konuya, bir derinlemesine incelemeye girişiyoruz.
Evet.
Elimizde avukat Özcan Pehlivanoğlu'nun bir yazısı var, Şehit Doktor Sadık Ahmet ve Batı Trakya Türkleri üzerine. Ve yazıda sanki temel bir gerilim var gibi duruyor, değil mi? Yani Lozan Antlaşması'yla verilen sözler var, bir de Batı Trakya Türklerinin yaşadığı hani o yıllardır süregelen gerçekler var.
Aynen öyle. Tam o noktada çok çarpıcı bir tarih de var. 24 Temmuz.
Evet, 24 Temmuz.
Bu tarih hem Lozan Antlaşması'nın imzalandığı gün, yıl dönümü, hem de Batı Trakya Türklerinin o unutulmaz lideri Doktor Sadık Ahmet'in kaynağın ifadesiyle şüpheli bir kazada hayatını kaybettiği gün.
Çok manidar bir tarih seçimi ya da denk gelişi diyelim.
İşte bizim de bu derinlemesine incelemedeki amacımız Pehlivanoğlu'nun bu yazısı üzerinden bu durumu, yani kağıt üzerindeki güvencelerle sahadaki gerçeklik arasındaki farkı, Doktor Ahmet'in mirasını, o topluluğun direncini senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Kaynak şey diyor, hani bu demokrasi, özgürlük, insan hakları gibi kavramlar var ya,
Evet.
işte bunlar yazarın iddiasına göre işin içine Türkler girince nasıl farklı yorumlanabiliyor, biraz bunu sorguluyor yazı.
Anladım. Peki şuradan başlayalım o zaman. Lozan, kaynak diyor ki anlaşmayla Batı Trakya Türkleri Yunanistan'a emanet edilmiş. Bu emanet ne demek tam olarak? Yani hakları güvence altındaydı herhalde, değil mi?
Evet, yazar bu ifadeyi kullanıyor. Anlaşmaya göre Türk Müslüman kimlikleri, vakıf malları dahil mülkiyet hakları, eğitim hakları gibi yani temel varlıkları güvence altına alınmış durumda. Uluslararası bir sözleşme var ortada.
Tamam.
Önceleri pek de dikkate almamış. Sistematik olarak aşındırmış, azınlığın kimliğini zayıflatmaya çalışmış, hatta yazarın dediğine göre göçe zorlayacak politikalar izlemiş.
Yani o bahsettiğin çifte standart iddiası burada devreye giriyor.
Aynen öyle. Kaynak tam olarak bunu bir örnek olarak sunuyor.
İşte tam bu noktada galiba Doktor Sadık Ahmet figürü öne çıkıyor. Kaynak onu sadece bir lider değil, bir şehit, bir manevi önder olarak tanımlıyor. Ve ölümünün Lozan'ın yıl dönümüne denk gelmesinin altını çiziyor. Tesadüften öte bir mesaj olduğu iması var. Bu oldukça güçlü bir iddia aslında.
Kesinlikle. Çok güçlü ve sembolik bir vurgu bu. Kaynağın bakış açısıyla baktığında bu tarih sadece bir takvim yaprağı değil.
Değil, evet.
Yani Lozan'la verilen sözlerin nasıl ihlal edildiğine, Türk azınlığa yönelik belki de kasıtlı bir tutum olduğuna dair derin bir mesaj taşıyor gibi yorumlanıyor. Doktor Ahmet'in mücadelesi de yazarın gözünde tam da bu hak ihlallerine karşı bir direniş de aslında.
Ve ölümüyle bu mücadele daha da başka bir anlam kazanıyor.
Tabii, kaynağa göre daha trajik ve daha anlamlı hale geliyor.
Peki, tüm bu baskı iddialarına rağmen yazıda bir direnişten de bahsediliyor. Batı Trakya Türkleri pes etmemiş, kimliklerini korumaya çalışmışlar. Hem de barışçıl yollarla. Kurdukları siyasi partinin adı bile ilginç. Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi, DEB.
Evet, DEB Partisi.
İsimdeki mesaj çok net. Tek istedikleri eşitlik. Yani Yunanistan vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmak. Aslında çok temel bir talep bu.
Tam olarak öyle. Bu topluluğun hem direncini gösteriyor hem de ne kadar barışçıl bir yaklaşım sergilediklerini. Yazar bölgeyi ziyaret etmiş, oradaki insanların o vakur duruşundan, mücadele ruhundan çok etkilendiğini anlatıyor. Ama bir yandan da hüzünlü bir gözlemi var.
Neymiş o?
Türkiye'den gelen bazı vatandaşların, mesela Selanik'te Kavala'da gördüğü bazı Türklerin Batı Trakya gerçeğinden Doktor Sadık Ahmet'ten ne kadar habersiz olduklarını fark etmiş. Bu onu üzmüş.
Evet, o Gümülcine örneği gerçekten çok çarpıcıydı yazıda. Yani Türkiye'den gelen bir turistin oradaki yerli Batı Trakyalı bir Türk genç kıza sanki hani başka bir ülkedeymiş gibi Türkiye'den mi çalışmaya geldin diye sorması. Yazar bunu acınacak halimiz diye yorumlamış. Bu çok ağır bir ifade.
Çok ağır ama yazarın penceresinden bakınca içerideki o müthiş direnişle dışarıdaki bu ilgisizlik ya da bilgisizlik arasındaki tezatı çok net koyuyor ortaya. Bir başka dokunaklı detay daha var yazıda. Rodoplarda karşılaştığı genç bir Pomak Türkü annenin sözleri, çocukları nasıl diye sorulunca verdiği cevap. Eydirler, başları yastıkta değil ya.
Of, çok derin.
Evet. Bu birkaç kelime aslında bütün o zorluklara rağmen hayatta kalma mücadelesini, o direncen ruhu özetliyor gibi.
başımız yastıkta değil ama iyiyiz, ayaktayız demek gibi bir şey.
Anladım. O zaman özetlersek bu kaynak bize bir yanda Lozan'da verilen sözler, güvenceler, diğer yanda Batı Trakya'da yaşanan çok farklı bir gerçeklik arasındaki o büyük makası gösteriyor.
Aynen.
Doktor Sadık Ahmet'in bu mücadeledeki sembolik önemini ve tüm zorluklara rağmen ayakta kalan bir topluluğun hikayesini anlatıyor. Yazarın notu da ilginç. Bu yazıyı 15 yıl önce yazdım ama bugün de aynı şeyleri yazardım diyor ve ekliyor. Demek Türkler için zaman durmuş. Bu da sorunun devam ettiğini gösteriyor onun gözünde.
Evet, yani kaynak bize şunu gösteriyor. Bir tarafta uluslararası hukuk var, tanınmış haklar var, anlaşmalar var. Diğer tarafta ise yıllardır süregelen bir varoluş mücadelesi. Ve bazen bu mücadeleye dışarıdan bakanların ne kadar uzak kalabildiğini de sergiliyor.
Hı hı.
İşte bu durum, yani resmi belgeler, anlaşmalar, büyük söylemler ile bireylerin, toplulukların yaşadığı o somut gerçeklik arasındaki potansiyel uçurum hakkında sana ne düşündürüyor? Bir kimliği, bir mücadeleyi bunca yıla, bunca zorluğa rağmen canlı tutan o içsel dinamik ne olabilir sence?